Oradan Buraya podcast'inin sponsoru, temizlik yardımcılarında lider marka Parex. Parex, tam bizlik temizlik.
Selam arkadaşlar, podcast'ine desteğiyle gerçekleşen Oradan Buraya podcast'inin 27. bölümüne hoş geldiniz. Ben sunucunuz Ulaş Yiğit, yine yabancı müzik dünyasında olaylı, heyecanlı, dop dolu bir 7 gün geçirdik. Gelin bu haftaki konumuza girelim. Babacığım benden bir asker yaptı. Silahını gururla taşırdı, bana ağlamamamı söylerdi. Senle ilgili uyardı beni. Dedi ki, ben gittiğimde güçlü ol ve benim gibi bir erkek gelirse vur onu. Bu dizeler Beyoncé'nin rapçi kocası Jay-Z'nin olaylı sadakatsizliğine sayısız gönderme içeren Lemonade albümünden. Daddy Lessons, yani baba dersleri şarkısının bu albümde özel bir yeri var. Çünkü Beyoncé bu şarkıda sadece babasıyla ilgili şirin bir anekdot sunmuyor. Erkek seçiminde babasının sağlıksız aşk hayatının etkisi olduğunu ima ediyor. Anne baba olmak çocuğun sadece fiziksel sağlığında değil, zihinsel ve duygusal sağlığında da sorumluluk sahibi olmak demek. Bu anlamda bazı şeyler ebeveynin kontrolünün dışında olsa da artık bilimsel geçerliliği sorgulanamaz hale gelmiş bir gerçek var. Bir insanın bireysel psikolojisinin çok büyük bir kısmı ebeveynleriyle olan etkileşimine göre şekilleniyor. Üstüne üstlük dediğimi yap, yaptığımı yapma yaklaşımı bu bağlamda bir yere kadar işe yarıyor. Çünkü bir çocuk ebeveynlerin öğretileri kadar ebeveynlerin kendilerinin de yansıması oluyor. Ve bu yüzleşme anne babalığın en büyük zorluklarından biri. Ebeveynin bütün çabalarına rağmen çocuğun aşk hayatında, eğitim hayatında, iş hayatında sağlıksız eğilimleri olmasının bir nedeninin ebeveynin de o alanlardaki sağlıksız eğilimleri olması. Tabii bu yüzleşme çift taraflı bir yüzleşme. Çocuğun kendisi çoğu zaman ebeveynlerinin psikolojisine olan etkisini ebeveynlerden daha iyi anlıyor. Büyüyüp bu konuyla ilgili sanat yaptığında da ortaya çok ilginç sonuçlar çıkabiliyor. St. Vincent 1982 yılında ABD'nin Oklahoma eyaletinde Annie Erin Clark olarak doğdu. Hayır kurumunda çalışan annesi, öz babasından boşandıktan sonra vergi müdürü üvey babasıyla toplam 5 çocuklu aileye orta halli bir hayat sunsa da bu Annie'ye yetmedi. Hayalci ve entelektüel eğilimleri olan genç kız, Texas'ın kuzey bitişiği olan Oklahoma'da hep daha farklı bir hayatın hayalini kurdu. Çocukluğu boyunca televizyonda gördüğü farklı dönemlerin rock starlarından esinlenerek eninde sonunda annesine gitar aldırttı, zamanla okulunun çeşitli caz ve tiyatro oluşumlarına dahil oldu ve müzisyen dayısının grubunda çıraklık yaptı. Üniversite yıllarında meşhur Amerikan Popüler Müzik Konservatuarı Berklee College of Music'e girdi ve 3 yıllık ağır bir eğitimden sonra lisansını bitirmeden piyasaya daldı. Deneysel senfonik rock grubu The Polyphonic Spree ve meşhur alternatif folk müzisyeni Sufjan Stevens'ın grubunda gitaristlik yaptıktan sonra 2000'li yılların ortasında New York'a taşınıp adeta kendini buldu Annie. Şehrin The Strokes ve Yeah Yeah Yeahs gibi radyolara ulaşmış ama hip-hop ve modern R&B'nin patlamasına yenik düşmüş gruplarından oluşan indie rock ortamının daha umursamaz, daha garip, daha deneysel kalıntılarında bir yer edindi kendine. Bağımsız sanatın, cinsellik ve cinsiyet akışkanlığının ve çoğunlukla beyaz, eğitimli, Amerikalı, liberal solcu kültürün merkezi haline gelmiş Brooklyn bölgesinde hayatı boyunca aradığı çevreyi keşfetti ve özümsedi genç sanatçı. Solo müzisyen olmaya karar verdiğinde seçtiği sahne ismi de anca böyle bir çevreden çıkabilirdi. Kült, teatral şarkıcı Nick Cave'in bir şarkısında göndermede bulunduğu, onun gibi kült, Gallerli şair Dylan Thomas'ın öldüğü hastanenin adı. Manhattan'daki St. Vincent Hastanesi. Kişiliği oturdukça Annie'nin yapmak istediği müzik de belirginleşti. Bir yandan David Bowie ve Kate Bush'tan ilham alacaktı. Her albümü için özünde gerçek bir yönünü yansıtan, görünürde tamamıyla kurgusal olan bir karakter yaratıp oyuncu gibi o karakteri oynayacaktı. İtinalı bir şekilde her albümünde görsel ve davranışsal olarak ayrı bir metamorfoz yaşayacaktı. Bir yandan da müzik alanında sahip olduğu eksik ama kuvvetli teknik bilgileri kullanacaktı. Her albümdeki karaktere göre sound'u değişecek olsa da Steely Dan, Yes ve Pink Floyd gibi daha progresif rock gruplarından hep esinlenecekti. Dinlemesi yine hoş ama altyapısı aksak ve karmaşık şarkılar yaratacaktı. Annie bu iki özelliği birleştirdiği taze ve yenilikçi eserleriyle büyük başarılar edindi ve 2010'lu yıllar boyunca alternatif rock müzik mecralarında adeta efsaneleşti. Sonra bir şey oldu. Görüşmeye devam ettiği öz babası, şarkıcının 20'li yaşlarının sonunda çeşitli beyaz yaka suçlardan 10 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı. Ve Annie bununla ilgili bir albüm yapmaya karar verdi. Bir taraftan ünlü manken Cara Delevingne'le çıktığı dönemde magazin dünyasının onu daha çok araştırıp babasının durumunu ifşa etmesini hatırlamıştı Annie. Ve babasının hikayesinin ve algısının kontrolünün yeniden onda olmasını istiyordu. Fakat daha da önemlisi, her zaman yaptığı gibi bu durumunda onda oluşturduğu duygusal kargaşaya anlam getirmek için hakkında müzik yapmaya mecbur hissediyordu kendini. İki hafta önce de söz konusu albüm nihayet çıktı. Sanatçının diğer albümlerinde olduğu gibi Daddy's Home'un da dehası merkezindeki karakterden başlıyor. Annie bu sefer 70'li yıllardan çıkma, pespaye, gevşek, bencil, biraz da komik, meteliksiz, kolay para peşinde koşan, New York sokaklarında çürüyen birini oynuyor. Her şey çok belli. Gençliği yaklaşık 70'li yıllara denk gelen babasını yorumluyor. Ve bunu yaparak hem babasını hem de babasının kendisine geçmiş yönlerini keşfe çıkıyor. Tabii yine Annie'nin diğer albümlerinde olduğu gibi hikaye bariz ve lineer olmak yerine uyandığımızda bölük pörçük hatırladığımız bir rüya gibi sunuluyor. St. Vincent filtresinden geçirilmiş 70'ler New York'unun soul, blues, funk, psikadelik ve soft rock soundları içinde gerçekleşen bir rüya. Albüm ilerledikçe başroldeki karakteri daha yakından tanıyoruz. Ve kaotik, karanlık olduğu kadar komik hayatını gözlemledikçe onu yargılasak da kusurlarının ve yaşadığı zorlukların en azından bir kısmının kontrolünde olmadığını görüyoruz. Kendisinden büyük etkenler tarafından ezildiğini anlıyoruz, hatta belki onunla özdeşleşiyoruz bile. Derken hala bu karakteri oynuyor olsa da yavaş yavaş Annie'nin günümüzde yaşadığı sorunları biraz daha direkt şekilde duymaya başlıyoruz sözlerde. Romantik ilişkisinde yaşadığı güven ve özgüven sorunlarını, kaygılarını, hatta kendisinin de bir gün çocuk sahibi olabileceği olgusunun onda yarattığı paniği. Bir noktada fiziksel şiddete maruz kalmaktan bile bahsediyor Annie. Söz konusu sahne bir metafor mu, yoksa kendini içinde bulduğu gerçek bir sağlıksız romantik ilişkinin dip noktası mı, emin olamıyoruz. Ama hikaye Annie tarafından ümit verici bir direnişle sonuçlanıyor. Down şarkısındaki bu iyimserlik iki noktada daha var albümde. Bir tanesi projede birkaç kere beliren kısa interlude şarkılarında. Sonuncusu albümün kapanışı olan bu şarkıların sözleri beraber şöyle bir şiir oluşturuyor. Mutfakta dinliyorum. Annem tamir ediyor. Bir şeyler eksik ama o şarkı söylüyor. Parkta buluşulacaktı. Babam gelmedi. Dedim ki sen şarkı söylerken zirvede bırak, ben de koroya katılayım. Bütün hayaletlerim musallat olsunlar. Tek başına anlam vermesi zor olsa da bu sözler, albümün diğer iyimser noktası olan Candy Darling şarkısını dinleyince taşlar yerine oturuyor. Candy Darling, 70'lerde New York'ta Andy Warhol'un çevresinde bulunmuş, genç yaşta kanserden ölmüş, aynı ismi taşıyan, hayat dolu, renkli, ikonik, transseksüel oyuncuya bir ağıt. Bu şarkıyı da hesaba katınca albümün ana mesajı yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Ve albümün ismi bu mesajı mükemmel bir şekilde özetliyor. Daddy's Home, yani babacık eve döndü sadece Annie'nin babasının hapisten eve gelmesini ifade etmiyor. Sokak kültüründe daddy, erkeğin baskın olduğu bazı çiftler arasında kadının erkek arkadaşına hitap şekli olarak da kullanılıyor. Tabii Annie'nin dahil olduğu LGBTQ çevrelerinde kadının da daddy olabileceği durumlar var. Bunu da göz önünde bulundurarak St. Vincent'ın da röportajlarda onayladığı üzere toplam 3 anlamı daha var albümün isminin. Birinci anlam, albümdeki baş karakterin kara mizahla sunulan cinsel sapkınlık da içerebilecek tatsızlığına bir gönderme. İkinci anlam, Annie'nin cinsel ve cinsiyet akışkanlığını gittikçe daha fazla özümsemesinin temsili. Üçüncü anlam, bu özümsemenin de yardımıyla Annie'nin yetişkin olarak bireyselliğini ve kendine yeterliliğini bulması. Bir taraftan babasının ona yansıyan sorunlarının kısmen babasının kontrolü dışında olabileceğini anlaması ve babasıyla ilişkisini iyileştirmeye ve geliştirmeye devam edecek kadar metanetli ve anlayışlı olması. Bir taraftan da bu artmış metaneti sayesinde artık bu ilişkinin iyileşmesine muhtaç da olmaması. Annesi ve Candy Darling gibi idollerinin feminen gücüyle ve müzik yapmanın zevkiyle hayatta kalmayı başarmış olması. Hayatın olumsuzluklarına rağmen olumluluklarına tutunabildiği için bir nevi kendi babası haline gelmiş olması. Hatta o öldükten sonra var olmaya devam edecek müziğindeki bu mesajı genç kızlara musallat olacağı için, yani o da Candy Darling gibi ondan sonraki nesillere ilham kaynağı olacağı için Annie'nin de bir nevi bir ebeveyn olması. Yani eve dönen, kendine dönen baba sadece Annie'nin babası değil, Annie'nin ta kendisi. Oradan buraya taşıyabileceğimiz bir ders var bu hikayede. Müziğin elzem olmasının bir nedeni de şu. İnsan hayatını o kadar net yansıtıyor ki kendimizle ilgili anlayamadığımız şeyleri anlamamıza bile yardımcı olabiliyor. İnsanlığın çeşitliliğini yansıttığında aslında bu çeşitliliğin içindeki evrensellikleri görmemizi sağlıyor. Daddy's Home ve başta bahsettiğim Beyoncé şarkısı Daddy Lessons belki birbirinden en zıt iki müzik eseri. Ama müzik o kadar sihirli bir şey ki sadece iki eserdeki ortak baba kızlığı teması üzerinden bile bir bağ oluşuyor St. Vincent ve Beyoncé arasında. Bu iki tamamıyla farklı dünyadan gelen kadın karşı karşıya oturup bu konuyu konuşsa dahi bu konudaki şarkılarını dinlediğimizde anladığımız kadar anlayamayabiliriz ortak yönlerini. Çünkü Daddy's Home, Beyoncé'nin Lemonade'inden son derece farklı bir albüm olsa da vardığı sonuç aynı aslında. Ve belki de bu sonucun aynı olması bir tesadüf değil. Belki bu sonuç baba kızı olmakla ilgili bütün insanlığa uyarlanabilecek daha evrensel tek bir gerçeğin yansıması. Bu gerçek ne mi? Her sağlıksız yönleri olan kişiyle olduğu gibi sağlıksız yönleri olan bir babanın kızının da yapabileceği en doğru şey bu sağlıksızlıklara rağmen hayattaki olumluluklara tutunmak. Belki kadınlığa has bir içsel güce ve dirence tutunmak. Belki uzun zaman çok istenmiş ve nihayet elde edilmiş bir özgürlüğe tutunmak. Belki de müziğin ta kendisinin zevkine tutunmak. Hangi olumluluğa tutunduğu çok da önemli değil. Yeter ki tutunduğu bir tane olsun. Sadece söz konusu kız çocuğun kendi mutluluğu için değil, ondan sonra gelecek bütün kız çocuklarının mutluluğuna örnek olması için. Podcast'imizin sonuna geldik. Ben Ulaş Yiğit. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.
Podcast dinle.